Ayrım 11.
Sonra David içine girmek istediğinde birden katılaştı gövdesi. Geri çekilmek istedi. "Neden itiyorsun? Niye engelliyorsun beni?" diye sordu ona David. "Kendini evleneceği erkeğe saklama kuralı var bu ülkede," dedi Halise. "Bu yüzden acı çekmek, bunalıma düşmek istemiyorum." David güldü ona. Akıllı ve modern bir kızın bunca ilkel bir töreye boyun eğip bedeninin gereksinmelerini, isteğini bastırmaya çalışması acınası bir durum. Amerika'da böyle bir sorun yok. Genç bir insan gereksindiği özgüveni, dengeyi, cinselliğini özgürce yaşamadan elde edemez ki. Çocukluktan çık artık. Kendini doğanın çağrısına bırak. Özgür ol. Ama ben bu ülkede yaşıyorum. Ya daha sonra beni artık sevmezsen? Bırak bu duygusallığı, gerçekçi ol. Şu anda seni seviyor ve istiyorum. Neden geleceği ipotek altına almaya çalışıyorsun ki? Hiçbir şey düşünme. Şimdi, yalnızca iste. Onun tenindeki yoğun istekle yeniden alevlendi Halise'nin teni. Erkeğin tutkusunun geleceği de kapsayacak denli güçlü olup olmaması önemini yitirdi birden. David'in dudakları sıcak, diriydi. Parmakları omuzlarından, kalçalarından önüne kattığını sürükleyen bir su gibi akıp gidiyordu. Kendi sesini duydu Halise. Acıyla zevkin, iç içe girmiş keskin uyarısıyla yükselen ve vahşi bir çığlık olan sesini. Sal üstünde bir şelaleden aşağıya uçtuğunu, yüreğinin ağzında attığını duyumsadı. Sonra uzaklarda bir yerlerden kendi yüreğinin sesi gelirken gövdesinin üzerinde serin rüzgarlar esti durdu bir zaman. David'in her zaman hoş, hafif içki ve tütün kokan küçük dairesinde, her zaman dağınık yatağında, yerlerde, duşta, kanepede, hatta masa üstünde seviştiler her fırsatta, aylar boyu. İlk kez okuldan kaçtı Halise, ilk kez yalan söyledi halasına. Zayıfladı, gözlerinin altı çöktü. Yapay bir neşe içindeydi ama aynı zamanda ürkekçe bir dalgınlık vardı üzerinde. Sık sık babasını görüyordu düşlerinde. Dargındılar nedense. David sesini de beğeniyor ve güzel bahçedeki eve gittiklerinde Halise'ye şarkı söyletiyordu. Ona göre doğuştan yetenekliydi Halise. Çabuk öğreniyordu, duyarlıydı. Ruhunu katabiliyordu söylediği şarkıya. Biraz nota öğrense zamanla çok başarılı bir şarkıcı olabilirdi. O sonbaharda David'in NATO'daki görevi bitiyordu. Evlenip Amerika'ya birlikte gidebilirlerdi. Orada bir müzik okuluna yazılabilirdi Halise. Düşler kuruyorlardı. Bu vaatler başını döndürüyordu onun. Önünde bir dünya açılacaktı kısa bir süre sonra. Sabırsızlanıyordu. Ama gene de içinde bir huzursuzluk duymuyor değildi. Babası onun üniversiteye gitmesini çok istemişti. Halise onun kendisini kolejde okutmak için gösterdiği özveriyi anımsadıkça borçluluk duyuyordu. Ama David buna da çözüm buldu. Üniversiteye gidecekse seyahatle de gidebilirdi. Alice diyordu ona. 9 yaş fark vardı aralarında ama güven vericiydi bu. Haziran sonunda oldukça düşmüş notlarla zar zor koleji bitirdi. İzmir'de halasının ve emekli memur olan eniştesinin yanında barınması sıkıcı ve zordu. Üniversiteyi bitiren kuzeni Selma geçici olarak Halise ile bölüştüğü odasının darlığından, ayrı bir çalışma odası olmayışından yakınıp duruyordu. Bu gösterişsiz, kara kuru kız gizliden gizliye kıskanıyordu Halise'yi. Hiçbir erkek arkadaşı olmamıştı, kimse sevmemişti onu. Selma'nın gammazlığı yüzünden halasıyla eniştesinin David'den yeteri kadar değilse bile haberleri olmuştu. Kaygılı ve soğuktular Halise'ye karşı. Bu ilişkiyi boyutunu bilmeseler de varacağı yeri sezdikleri için kesinlikle onaylamıyorlar, sorumluluk almaktan korkuyorlardı. Halise ise ne yapacağına, nereye gideceğine karar veremiyordu bir türlü. Kendini David'e bağımlı hissediyor, onun görevi bitinceye kadar hiçbir önemli girişimde bulunmak istemiyordu. Ama adam onunla ciddi, dişe dokunur hiçbir şey konuşmak niyetinde görünmüyor, her sözünü şakaya ve gürültüye boğuyor, ısrarları karşısında çabucak sıkılıp surat asıyordu. Halise bazen onun kendisini oyaladığını, aldattığını düşünüp öfkeleniyordu. Ama bir araya gelip seviştiklerinde avunuyor, hele David onun şarkıcı olma düşlerini körükledikçe bütün kaygıları yatışıyordu. Yaz kararsızlıklarla, beklemeyle, evde giderek artan gerilimli havanın sıkıntısıyla geçti. Sınıf arkadaşlarının çoğu üniversiteye kayıt yaptırıyorlardı. Halise'nin de en geç Eylül'ün 10'una kadar bir yere kaydolması gerekiyordu. Ama David'den gelecek işareti bekliyordu o. Ağustos sonunda David bir haftalığına Ankara'ya gidip geleceğini söyledi ve bir daha İzmir'e dönmedi. Onun evini boşaltarak gittiğini bir hafta sonra kapıcısından öğrendi Halise. Türkiye'den ayrılıp ülkesine döndüğünü ise günler sonra Tuğrul anlattı. Giderken Halise'yi arayıp veda etmekten çekinmişti. Bir mektup bırakmıştı yalnızca. Onu sevdiği halde henüz kimseye bağlanmak istemediğini, bundan korktuğunu, sandığı gibi iyi bir insan olmadığı için onu mutlu edemeyeceğini, yaşadıklarını deneyim sayıp kendisini unutmaya çalışmasının en doğru davranış biçimi olacağını yazıyordu David. O gece uyumadı Halise. İçindeki en keskin duygu öfkeydi. Bu öyküyü bir yerlerde duymuş, okumuştu sanki. Kahraman kendisi değil de bir başka kadındı. Ama bu kadının yüzü, kişiliği öyle belirsizdi ki gördüğü bir düşten geriye kalan imge ya da ayarsız bir makinayla çekilmiş bir fotoğraf gibi silikti. Birkaç gün bu yüzle gezdi. Birdenbire yaşlanmış, yıpranmıştı. Bir sabah Aharan Gün'le birlikte yatağından kalktı. Parçalanıp dağılan benliğinin parçacıklarını yerlerden süpürüp sayısız kez okuduğu David'in mektubuyla birlikte çöpe attı. Günün ilk seslerini dinledi. Bir vapur düdüğü evi temellerinden sallayarak geçip giden trenin gürültüsü. Süt arabasının taş yoldaki tekerlek tıngırtıları. Her şey gitmekti. Gitmek ve dönmemek. Saçlarını taradı. Yüzünde gözyaşlarından kalmış izleri sildi. Kederden saydamlaşmış tenini pudrayla renklendirdi. Eskisi gibi saflıkla değil de alaycı ve küçümser görünsünler diye yeni bir gülüş boyadı dudaklarına. Göz kapaklarına görmüş geçirmişliğin gölgelerini sürdü. Korkularını, toyluğunu örttü. Geleceğe, önünde bomboş uzanan zamana hazırdı artık. Yeni biriydi. Kuşanılmış yeni bir duruşu vardı. Görüntüsünün ardındaki yıkım bir gün bir başka erkeğin vuruşuyla un ufak oluncaya ve içindeki zehir bir dokunuşta akıp boşalıncaya kadar taşıyacaktı bu yüzü. Yatağın altından bavulunu çıkarıp topladı. Uyuyan halasıyla eniştesine kısa bir not yazarak İstanbul'a üniversiteye kayıt yaptırmaya gittiğini yazdı. Kağıdı holdeki konsolun önüne bırakırken aynaya baktı. Duruşundaki yalancı güvene, tetikte dinginliğe, sabırsız savrulma isteğine iyice tanımak ister gibi baktı. O yolculukta, trende tanıdı Çetin'i. Bandırma'daki aktarmada trenden inip birlikte bindiler vapura. Bavulunu o taşıdı. Halise ona pek bakmadı bile. Uzun boyunu, esmerliğini, hafifçe eğri burnunu seçti, belli belirsiz. Konuştular ama pek bir şey duymadı. Ona söylenen ve söylenecek olan sözler ilgisini çekmiyordu o gün. Hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi önemsemiyor, istemiyordu ve bu çok güzeldi. Çetin'le nasıl ahbaplık kurduğunu anımsamıyordu ama o gün saldırganca denilebilecek bir umursamazlık içinde olduğu kesindi. Bütün sakınmalardan, korkulardan, aşklardan ve bağımlılıklardan kurtulmuştu. Kimseye ait değildi. Masalların tümüyle yalan olduğunu birdenbire öğrenmişti. Nasıl olduysa konuşmaya başlamışlardı işte. Ona bir ikramda bulunmuş, ilgisiz bir soru sormuş ya da bavulunu fileye yerleştirmiş olabilirdi Çetin. Güverte tıka basa doluydu. Oturacak yer olmadığından bir kurtarma sandalının dibinde küpeşteye dayanmış denize bakıyorlardı. Rüzgar saçlarını Çetin'in yüzüne savuruyordu papatya kokularıyla. ''Nerede kalacaksınız İstanbul'da?'' diye sordu Çetin. ''Bir otele gideceğim.'' dedi Halise. ''Sizin gibi genç bir hanımın tek başına otelde kalması doğru mu? Bir yakınınız ya da arkadaşınız yok mu?'' ''Yok.'' dedi Halise. ''Bir erkek kalıyor da niye ben kalamayayım?'' diye diklendikten sonra. ''Korunmaya ihtiyacım yok, merak etmeyin.'' ''Herhangi bir otele gidemezsiniz. Sizi güvenli bir yere yerleştireyim dilerseniz.'' ''Gerek yok.'' Aklım başımdayken kötü bir şey olacağını sanmam, dedi Halise. Çok yanılıyorsunuz. Kendine güvenmek iyi bir şey ama tek başına gelen kadınlara oda vermekten çekinir oteller. Çok üşüyorum, dedi Halise. Rüzgar çok sert esiyor. Ceketini çıkardı Çetin, onun sırtına koydu. Uçmasın diye koluyla sardı sırtını. Kalacağım otele bir savcı eşliğinde gitmek hiç de fena fikir değil doğrusu. Ama zahmet etmeyin, diye yumuşadı Halise. Bursalıydı Çetin. Ailesi Bursa'da, kendisi Göynük'teydi. Savcıydı orada. İzindeydi ve bir arkadaşını ziyaret için geldiği İzmir'den İstanbul'a gidiyordu. Sonradan annesinin söylediğine göre bir yakınlarının kızını evlenmek niyetiyle görmeye gidiyordu İstanbul'a. Ama Halise'yi görür görmez aşık olmuş, öteki kızdan hemen caymıştı. Gece bastırmıştı. İstanbul'un uzak ışıkları görünüyordu kıyıda. Yabancı bir tankerin üstlerine doğru geldiğini gördüler. İnanmazlıkla hızla yaklaşmasına şaşırdılar ve yalnızca bir dakika sonra tanker geminin burnuna yandan çarpıp kocaman bir delik açtı. Şiddetli bir sarsıntı oldu. Bağırtılar, çığlıklar yükseldi yolculardan. İlk panik yatıştıktan sonra yapılan anonsa göre önemli bir hasar yoktu gemide ama motorlar durmuştu. Yardım alıp limana çekilmeleri gerekiyordu. İnmeleri gece yarısını buldu. Çetin'in onu Aksaray'da bir otele götürüp bırakışına karşı çıkamayacak kadar yorgundu Halise. Kendisine saygıyla, özenle davranan bu adamın yanında güvencede duyuyordu kendini. Onun ertesi gün akşam üzeri birlikte çay içme davetini geri çevirmedi. Ertesi sabah uyandığında David'i düşündü. O çok uzaklarda dokunmayı bile istemeyeceği bir yabancıya dönüşmüştü artık. Ölmüş gibi geliyordu Halise'ye. Belki de sevgi değildi ona duyduğu. Doyurulmamış, eksik kalmış bir yanını tamamlamak istemişti David'le. Çünkü yalnızca pişmanlığa benzer bir duygu yükü vardı kalbinde şimdi. Ona verdiklerini geri alma isteği duyuyordu hınçla. Onun gövdesindeki bütün izlerini silmek, kokusunun, soluk alıp verişlerinin anısını sonsuza kadar unutmak. Yağmur'un camlarını aralıksız yıkadığı bir pastanede oturdular genç savcıyla. İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne kaydını yaptırmıştı Halise. Ama okulun açılmasına 15 gün vardı daha. Bu süreyi geçirmek için yeniden İzmir'e dönmek istemiyordu. Kalabileceği bir kız yurdu araştıracaktı. Ücretlerin ne olduğunu öğrenmemişti henüz. Ama yetim aylığının masraflarını karşılaması oldukça güç görünüyordu. Okul dışında bir iş bulup çalışması gerekecekti belki de. Her şey karmakarışıktı. Nedeni belirsiz bir hüzün duyuyordu yüreğinde. Bir gün önceki yapay coşkusunu yitirmişti. Kendini kimsesiz, ortalıkta kala kalmış biri gibi hissediyordu. Neden başını omzuna dayayıp ağlayacağı biri yoktu hayatında? O gün üniversiteye gittiğinde garip duygulara kapılmıştı. 7 yıllık bir yatılı okul hayatından sonra yeniden yıllarca okumak, yurt odalarında sürünmek, durmadan ders çalışmak, sınavlara girip çıkmak istemediğini hissetmiş, zaten bildiği bir dili okumanın anlamsızlığını düşünmüştü. Maddi manevi öylesine bezgindi ki bu gücü bulamıyordu kendinde. Okusa ne olacaktı? Öğretmen ya da çevirmen. David'in kendini oyalaması yüzünden belediye konservatuvarının sınavlarını kaçırmıştı. Ama önemli değildi. Gelecek yıla hazırlanabilirdi. Burada, İstanbul'daydı işte. Bu yıl hayatını istediği doğrultuda biçimleyebilme gayretine girmeliydi. Eğer çalışması gerekiyorsa başka bir iş değil, şarkıcılık yapmalıydı. İyi solist arayan gruplar vardı herhalde. Zamanla tanınır, ün kazanırdı. Bir süre okulla işi birlikte götürür, duruma göre yönlendirirdi kendini. Bütün bu düşündüklerinden söz etmedi Çetin'e elbette. Konuyu uzatmadan kendisine onca nazik davranan bu adamdan bir an önce kurtulmak istiyordu. Ama gereğinden uzun sürdü ondan kurtulmam. Bundan sonraki 3 ay içinde hızla akan bir nehir sürükleyip götürmüştü hayatını sanki. Ona ait olmayan görüntüler, oluşumlar, büyük, önemli sayılan ama onu hiç etkilemeyen birçok şeyle birlikte gürültüyle akıp gitmişti. Bir Kasım günü kız yurdunun karşısındaki bakkalın önünde, yağmurun altında elinde bir demet beyaz karanfille bekleyen genç savcıyı yeniden gördüğünde gidip kitaplarını çöpe atmış, valizini toplayıp dışarı çıkarak ona doğru yürümüştü hiç düşünmeden. Sanki hiçbir umudu, düşü, beklentisi kalmamış da gidebileceği yer bir tek onun yanıymış gibi. Yüzüme kim örttü bu pis bezi? Bu kokuya dayanamıyorum. Kaldırın onu. İyileşemeyeceğimi biliyorum artık. Boşuna uğraşıyorsunuz. Hepsi boşuna. Hayatta kalması için herhangi bir neden yoktu. Etinin altındaki can çoktandır ölüydü zaten. Bundan sonrası sürünmek olacaktı. Ne bir istek ne de ufacık bir özlem vardı içinde yaşamak için. İyileşse, ayağa kalkıp yürüyebilse nereye gidecekti? Ne yöne doğru yürüyecekti o yıkık dökük yüzüyle? Ne zaman sağlamca basabilmişti ki yere zaten? Basmayı istemiş ama iş bacaklarının direncini zorlamaya gelince olduğu yere çöküvermişti hep. Bunu düşündüğünde sınırsız, adını koyamadığı bir üzüntü, biraz da iş işten geçmişlik duyuyordu şimdi. Güneşli bir sokaktan ağır aksak geçti. Sarışın bir kedi sürtündü bacaklarına. Soluğu tıkanıyor, kolları gevşiyordu. Bir saatin iri piriç sarkacı ileri geri sallanarak günün sonunu vuruyordu bir yerlerde. Dış duvarlarının ahşabı kararmış, çatısındaki kiremitler yosun tutmuş bir ev. Çift kanatlı, oymalı, tahta bir kapı. İri, doğal taşlarla döşenmiş, geniş bir girişe taşlığa açılıyor bu kapı. Solda yola bakan bir oda ve arka bahçeye açılan bir mutfak. Sağda ise üst kata yatak odalarına çıkan ahşap merdiven. Bahçede örümceklenmiş bir erik ağacı. Bakımsız gül fidanları, eski bir kuyu. Kuyunun başında duruyor Halise. İnce bir serinlik vuruyor yüzüne. Kuyunun dibindeki karanlığa vuran, orada elmas ışıltılarıyla kıpırdanan yansısına bakıyor. Suyun gizemli çağrısından ürkerek. Ağaçlar rüzgar suskun, sabah gece. Tuğladan örülmüş bahçe duvarlarında erken bir güneş. Isıtmayan, ilgisiz bir güneş. O güneşe ait değil hiç kimse. Hiçbir şey, hiçbir aşk, hiçbir ölüm. Özlemler yok. Gülüşler, bakışlar, öpüşler yitik. Geçmişinden hiçbir şey anımsamıyor Halise. Akhisar'dan, İzmir'den, top oynadığı, zıplayarak yürüdüğü sokaklardan, gençlik çayları ve partilerinden, söylediği şarkılardan çok uzakta. Bir yerlerde takılıp kalmış, bir zamanın içinde, öldürücü bir suskunluğun içinde bekliyor. Kurumuş bir sapın ucunda, solgun bir güz gülü gibi. Bir pencerenin önünde oturuyor ve kasabanın göçmüş, kara çatılarla birbirinin içine girmiş damlalarına bakıyor. Tepenin eteğindeki mezarlığın göğün maviliğine uzanan selvilerine. Sanki hiç geçmişi olmamış, geleceği hiç olmayacak. Hep orada, o pencere önünde yaşamış. Bu çocuk kakası ve mutfak kokusunun doldurduğu evde. Pazar artıkları, köpek havlamaları, bakır tencereler, gaz yağı kokan yatak odaları geçiyor belleğinden. Karanlık, tuhafiye, baharat ve bakkaliye dükkanlarının kuytu, ürpertici serinliği geçiyor. Bıyıklar, aç it bakışları, at pislikleri, çırılçıplak sinema afişleri geçiyor. Kirli bardaklar, katran tadında çaylar, radyosu barbar bağıran bir çay bahçesinin kareli masa örtüleri ve tahta sandalyeleri geçiyor. Mavi gök, mavi deniz, hep sevgiyle gezeriz. Neşe de biz, aşk da biz, ne güzel şey yaşamak. Yanlışlıklar, yenilgiler geçiyor aklından. Leş kokan kasap dükkanlarına asılmış, yapışkan sinek tuzakları, lambalara yapışmış pervaneler geçiyor. Görmeden bakıyor onu buralara getiren adama. Bakışları karşılaşmıyor artık. Düğün gecemizde benim deneyimsiz olmadığımı anladı ve biraz şaşırdı. Bunu bana sormadı. Çünkü onun için fazla olduğumu biliyordu ve üzgün gözlerini benden kaçırdı günlerce. Otel odası büyük ve rahattı. Yatak iki kişilikti. Acıyordum ona. Keder ve sevecenlik uyandırıyordu bende şaşkınlığı. Bana nasıl davranacağını bilemiyordu. Tutulduğu o saf küçük kız değildim. Kocasından önceki kişisel yaşamını savunmaya, kendi gizine sahip çıkmaya kararlı sert bir genç kadın vardı şimdi yanında. Kendini aldatılmış saysa da sormuyordu nasıl olduğunu. Çünkü onca zaman özlediği mutluluğu daha başlangıçta bozup un ufak etmekten korkuyordu. Olayları anımsamak istemiyordu Sara, hiç istemiyordu. Hayat öyküsünden çıkarmış, unutmuştu. Özetleyebildiği zamanlar şu kadarını anlatabilirdi yalnızca. Beklenmedik bir evlilik, uzun bir yolculuk. Göynük adlı bir kasaba, bir kaynana, bir çocuk. Göynük, Simden'i doğurup dünyayı armağan ettiği ve Halise'yi öldürüp gömdüğü yerdi. Şimdi büsbütün geçip gidiyorum işte, kayan yıldızlar gibi gidiyorum. Kimsenin beni bulamayacağı, benden hiçbir şey istemeyeceği başka bir yere. Sızıları artmıştı gene. Bir sigara olsaydı, bir sigara içebilse, dumanı karanlığa doğru üfleyebilseydi. bir yandan öbür yana dönebilseydi. Böyle dümdüz tabut içinde kalıp gibi yatarcasına yatmak yerine. Tansiyonunu ölçüyor bir hemşire. Görüyor onu. Ne kadar genç. Durumu nasıl? Simde'nin çökmüş yüzü. Hiç mi uyumuyor? Anneniz çok gayretli gerçekten. Tansiyonu çok düşük. Serumu değiştireceğim. Siz de biraz uyumaya çalışsanız. Yorgun görünüyorsunuz. Belki biraz uzanırım. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet tabii. Söylediklerimi anlıyor sanırım. Yarın konuşacaksın bizimle, değil mi anne? Bir ayna getir bana Sim'den. O zaman konuşacağım seninle. Söz. Sana gülümseyeceğim. Halise gülsün tar. Gülsüm değil, gülsün. Güzel günler görsün. Hep yüzü gülsün anlamında koymuş annesi. Ama nedense Halise demişlerdi ona evde hep. Halise yıllar öncesinde kalmış, çoktan yok olmuştu. Gene de arada bir gelip geçen trenlere bakan, narin, sarışın bir çocuk, soket çoraplı, liseli bir kız ya da saçları kısa kesilmiş, kaşları ince alınmış, kasaba savcısı, karısı kılığında genç bir kadın şöyle bir ortalıkta görünüp geçiyordu. O kadınla birlikte başka bir yüz, çatık kara erkek kaşlar, azarlayan kuşkucu gözler geçiyordu belleğinin en alt katmanlarından, belli belirsiz. Tahta tavanlı bir yatak odası, bulaşık dolu mutfaklar, sonbahar gülleriyle dolu bir bahçe, bir bebek arabası, yüzüne düşen bir tutam güneş ve kendine kim olduğunu sorduğu bir öğle sonu. Tüten bir soba, vazoda bir demet nergis. Radyoda Nevin Demirdöğen'den şarkılar. Kasabanın dar sokakları ve daralmalar geçiyordu. Ayaklarının altında çürük yapraklar. Kaldırım kıyılarında kar birikintileri. İstasyon lambalarının kör ışığında parlayan bütün tren yolları. Çetin uzun zaman karısının kendisini sevmesini beklemişti. Halise ona dokunduğunda seviniyor, onun sözü edilmeyen suçunu tatlılıkla bağışlatma çabası gösterebilmesini istiyordu. Sesinde bir tutku, tanısı ya da yüzündeki bir kımıltıda günahının pişmanlığını gösteren herhangi bir iz aradı aylarca.